SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, birçok araştırmaya göre Avustralya'da devletin sunduğu birçok sosyal yardım ve hizmet göçmen toplumlara ulaşamıyor. Bir örnek vermek gerekirse, Türkçe konuşan toplum içinde NDIS gibi önemli bir hizmetten yararlanan kişi oranı, ülke oranının çok altında. Aynı şey evde bakım hizmetleri için de geçerli. Evde bakım hizmeti konusunda Victoria'da Türkçe konuşan topluma hizmet eden Sensible Care kurumunun genel müdürü Bora Akdeniz bize bilgi verme nezaketini gösterdi. Bora Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk Nejat Bey. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Bora Bey, önce kurumunuz ve verdiğiniz hizmetler hakkında ve kendiniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen?
Tabii. Sensible Care 2019 yılında kurulmuş bir firmadır. Victoria eyaleti içerisinde hizmet veriyoruz. Ana konumuz devletin sağladığı yaşlılar için, 65 yaş üzeri insanlar için verdiği home care packages, yani evde bakım paketleri, Commonwealth Home Support Program ve NDIS özürlü ve engelli hizmetleri şeklinde. Sensible Care'in başlangıcından bu yana hem Türk cemiyetine hem de genel Avustralya toplumuna hizmet vermeyi amaç edindik. Kendim Türkiye'den Avustralya'ya göçmüş bir insanım. 2006 senesinde geldik buraya eşimle. Devletin değişik kademelerinde yönetici olarak çalıştım. O çalışmalarım sırasında sizin de açılış konuşmanızda bahsettiğiniz gibi özellikle çok kültürlü toplumların devletin bir takım hizmetlerinden faydalanırken yaşadıkları zorluklar açıkça gözüme çarptı ve Sensible Care'i bu zorlukları aşmak ve insanlara daha kaliteli ve ihtiyaca odaklı hizmetler kurabilmek amacıyla verdik. Uzman kadromuzla kuruluşumuzdan bu yana büyüyerek hizmet vermeye devam ediyoruz.
Bora Bey, NDIS konusunda genel bir bilgi var, en azından izlenim var. Bu programda da birçok defa bu konuyu işledik. Ama evde bakım hizmetini detaylandırabilir misiniz bizim için? Çok kişi bilmiyor galiba evde bakım hizmetini.
Çok doğru Nejat Bey. Biz şu an Sensible Care olarak çok çeşitli toplumların, multikültürel grupların toplantılarına gidiyoruz. Buna Türk derneklerimiz de dahil. Orada bulunduğumuz etkileşimlerden aldığımız sonuç, insanların genel anlamda haklarını bilmedikleri, neye ulaşabileceklerini, hangi servislere ulaşabileceklerini bilmedikleri, başvuruların nasıl yapılacağını bilmedikleri ve değişik devletin verdiği servis kategorileri arasındaki farkları tam idrak edemedikleri. Devletin aslında şu anki politikası, 65 yaş üzeri insanların evlerinde daha uzun süre sağlıklı ve güvenli yaşamasına devam etmesi. Çünkü erkenden insanların huzur evlerine, yani residential aged care facility dediğimiz huzur evi gibi yerlere gitmesi devlet için hem maddi yük teşkil ediyor hem de bu insanları vaktinden evvel ait oldukları toplumdan koparıyor, ayrılmalarına sebebiyet veriyor. Onun için devlet güzel çalışmalarda bulundu ve değişik programlar ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi Commonwealth Home Support Program, CHSP de deniliyor. Bu daha çok başlangıç düzeyinde ihtiyaçları daha az olan 65 yaş üzeri insanların erişmesi için oturtulmuş bir sistem. Genellikle başvuru yine biraz sonra ifade edeceğim gibi aynı prosesle yapılıyor ama sizi devletin görevlileri değerlendirmeye geldiklerinde eğer ihtiyaçlarınız az görülürse, yani diyelim ki yalnızca birkaç farklı kategoride desteğe ihtiyacınız var, büyük oranda bu sisteme yönlendirilirsiniz, bu programa yönlendirilirsiniz. Tekrar ismini söylüyorum, Commonwealth Home Support Program. Bu programdaki hizmetlerin çoğunluğu genellikle yerel yönetimler tarafından, yani belediyeler, konsüller tarafından veriliyor. Fakat bizler gibi bu konuda yetkilendirilmiş organizasyonlar da var. Bu başlangıç düzeyi hizmetin biraz sonra ifade edeceğim o evde bakım paketlerinden farkı, başlangıçta sizin tespit edilen ihtiyaçlarınız neyse servisler onlara yönelik oluyor. Bu bir. İkincisi, aldığınız servislerin karşılığında küçük bir katkı payı ödemeniz bekleniyor ki. Bundan sonra ihtiyaçlarınız daha fazlaysa, proses nedir? Paket sistemi, adı niye paket ve bu paketin içerisinde nelere ulaşabilirsiniz? Kısaca ondan bahsedeyim isterseniz.
Lütfen, lütfen Bora Bey.
Teşekkür ediyorum. Evinize gelen görevli, bu ilk gelen görevli çoğunlukla Regional Assessment Center'lardan gelir. Yani yine lokal, yerel yönetimlerin birimleri, yine bu konuda kalifiye insanlar gelirler. Sizinle bir yüz yüze görüşme yaparlar. Pandemi sırasında görüşmelerin çoğu telefonla olsa dahi tekrar yüz yüze görüşmeler yapılmaya başlandı. Bu görüşmeler esnasında sizin ihtiyaçlarınız tespit edilir. Az önce söylediğim gibi ihtiyaçlarınız yalnızca birkaç kategoride ise sizi ilk önce bu başlangıç seviyesi olan CHSP programına yönlendirirler. Fakat o toplantı sırasında eğer bu görevlilere ihtiyaçlarınızın konsül tarafından verilecek hizmetlerle karşılanamayacağı, daha fazla ve daha esnek bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ifade ettiğiniz zaman, onlar da tabii kendi gözlemleri de bu söyleminizi destekliyorsa, sizi bu sefer Aged Care Assessment Service, ACAS denilen, bu devletin My Aged Care kurumunun altında çalışan bir servis var. Oraya yönlendiriyorlar. ACAS'ten bu sefer sizin paket almaya hakkınız olup olmadığına dair tekrar gelip tekrar bir randevu yapılıyor sizinle, tekrar bir değerlendirme yapılıyor ve paket alıp alamayacağınızı o şekilde karar veriliyor. Yani bu noktada ihtiyaçlarınız eğer fazlaysa home care paketi, yani evde bakım paketi almak için böyle bir istekte bulunmanız size gelen ilk görevliye oldukça önemli. Halkımızın ve genel olarak pek çok toplum üyelerinin de, özellikle çok kültürlü toplum üyelerinin de tam ayrımına varamadıkları şeylerden bir tanesi bu. İlk gelen görevlinin önerdiği hizmetleri paket olarak düşünmeleri. Halbuki evde bakım paketleri bunun bir düzey üzerindedir. İkinci bir değerlendirme sonucu alınıyor çoğunlukla. Bu konuda istisnalar yok mu? Var. Diyelim ki durumunuz son derece kritik ve hastaneye yaptınız, hastanedeki sosyal görevli oradaki doktor raporlarıyla başvurunuzu yaptı. Böyle bir durumda size direkt ACAS de gelebilir. Yani direkt paket için de değerlendirmeye tabi tutulabilirsin. Ama eğer bu konuda emin değilseniz lütfen bu soruyu sorun. Sizi bu Commonwealth Home Support Program için mi değerlendirmeye tabi tutuyorlar yoksa paket için mi? Çünkü bu konuda oldukça yanlış anlaşılmalar oluyor. İnsanlar bir takım destekler aldıkları zaman paket sahibi olduklarını düşünüyorlar ama aslında paketleri olmamış olabiliyor. Bunu bilgi olarak sunmuş olayım.
Bora Bey, yani az ihtiyaç, çok ihtiyaç dediniz. Yani bunu nasıl anlayacağız? Ya o sıkıntılar ne olabilir? Yani çok bakıma ihtiyacı olanların sıkıntısı nedir? Az bakıma ihtiyacı olanların sıkıntısı ne olabilir?
Güzel bir soru sordunuz. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki kişi yürüme güçlüğü çekmiyor, ev işlerini yaparken büyük güçlüklerle karşılaşmıyor ve kendi günlük bakımını karşılayabilecek durumda. Fakat yaşlılıktan dolayı veya bir takım rahatsızlıklarından dolayı artık bahçe bakımını yapamayacak duruma gelmiş. Veya diyelim ki bahçe bakımıyla beraber yalnızca ev içi temizlik hizmetlerini tam yerine getiremeyecek duruma gelmiş. Ama geri kalan alışveriş olsun, kişisel temizliği ve hijyen olsun, faturalarının ödenmesi olsun, bu gibi diğer konularda kendi kendine yeterli düzeyde ise bu insanlara genellikle ilk önce o başlangıç düzeyi CHSP'den 1, 2 veya 3 adet servis önerilir. Yani denir ki evet, bahçe bakımı ihtiyacınız tespit edildi. Size bahçe bakımı hizmeti almanız için bir tane referans kodu vereceğiz. Aynı şekilde ev içi temizlik hizmetlerini almanız için size ayrı bir referans kodu vereceğiz. Bir tane de size işte diyelim ki oluklarınızın gutter cleaning için ayrı bir referans vereceğiz. Yani ihtiyaçlarınız bu şekilde kolay tespit ediliyor. Geri kalan daha kritik, mesela kişisel bakım, yıkanma, kişisel hijyen gibi, efendim insanın bilişsel yeteneklerinin durumu gibi, diyelim ki bilişsel olarak son derece iyi durumdasınız, faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz, kendinizi ifade ederken bir güçlüğünüz yok, unutma güçlüğünüz yok, böyle noktalarda yalnızca ihtiyaç tespit edilen bir iki diyelim ki 3 veya 4 tane hizmet varsa, bunu ilk önce o başlangıç düzeyi programla çözme yoluna gidebiliyorlar. Fakat ne zaman ki ihtiyaç duyulan hizmetlerin daha fazla olduğunu ve değişkenlik gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu karşı tarafa aktardınız. Mesela dediniz ki evet ben ev işi yapamıyorum ama bunun yanında artık alışverişte de çok zorlanıyorum. Artık araba sürerken kendime güvenemiyorum. Ben randevularıma giderken bana eşlik edecek insan ihtiyacı duyuyorum. Efendim alışverişe giderken bana eşlik edip yardım edecek insan ihtiyacı duyuyorum. Bunun gibi ihtiyaçlarınız artmışsa ve artmaya devam ediyorsa ve bir takım önemli rahatsızlıklarınız varsa, o zaman bu paket sistemi dediğimiz sistemden hizmet alma olasılığınız daha yüksek. Yani o devletin görevlileri sizin durumunuza baktıkları zaman böyle bir ihtiyacı görüyorlarsa, siz de tabii bunu karşı tarafa iyi anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Onu da aslında altını çizerek belirtmek lazım. İnsanlarımız bu devlet görevlileri geldiği zaman kendilerini çok da iyi ifade edemeyebiliyorlar. Bu da sık karşılaştığımız bir durum. Kimi durumda belki biraz ar ediniyorlar o ihtiyaçları aksettirme noktasında. Kimi durumda belki biraz fazla iyimser davranıyorlar kendi bu konudaki becerileri. Veya dışarıdan alabilecekleri, diyelim ki çocuklarından olsun, eşlerinden olsun, komşularından olsun veya diğer çevrelerinden bu konuda görebilecekleri destekler konusunda biraz fazla iyimser davranıyorlar. Ve kendilerine soru sorulduğu zaman, mesela alışverişinizi kendiniz yapabiliyor musunuz? Hayır ama benim çocuğum bana bu konuda yardımcı oluyor denildiği zaman, o artık sizin ihtiyaç duyduğunuz kategori olmaktan çıkıyor. Niye? Devlet görevlisi onu, evet böyle bir ihtiyaç varsa bile şu an bu ihtiyaç başka yoldan karşılanabiliyor diye görüyor. O noktada artık onu listeye dahil etmiyor. Sizin ihtiyaçlar listenize dahil etmiyor. Yani bu konuyu aktarırken de yaşlılarımızın biraz gerçekçi olması gerektiğini üzerine basarak vurguluyoruz. İlerisini de birazcık düşünerek ve kendi becerilerinizi fazla, nasıl söyleyelim,
Abartmadan
evet biraz daha karşı tarafa iyi aktarabilirsek, o insanlar da sizin gerçek ihtiyacınızı algılayıp ona göre sizi daha iyi yönlendirebilirler.
Bora Bey, başvuru sürecinin her konuda, yani iki hizmet konusunda da son derece kritik olduğunu söylediniz. Sizin Sensible Care başvuru sürecinde de yardımcı oluyor mu acaba?
Bu konuda da çok büyük talep görüyoruz. Ve toplumumuza bu konuda herhangi bir beklentimiz olmadan elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Gerek bu cemiyetlerle, derneklerle yaptığımız toplantılarda, gerek kişisel olarak bize ulaşıp bu başvuru konusunda destek isteyen insanlara yardımımız mevcuttur. İlk olarak kendilerini bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama eğer kişi en azından etrafından destek alarak bu başvuruyu yapamayacak durumdaysa, bizim görevli arkadaşlarımızı bu başvuruyu yapmaları konusunda kendilerine yardımcı oluyorlar.
Kendilerini ifade edemediklerini söylediniz bazı yaşlılarımızın. İyi ifade ederlerse erişebilecekleri hizmetlerin tamamına erişebilecekler. Kendilerini iyi ifade edemezlerse, yani mesela oğlum yapıyor derse, yani hak ettikleri hizmetleri alamıyorlar sonuçta. Bu süreçte tercüme hizmeti falan veriyor musunuz, yoksa tercüme zaten sosyal, yani böyle tercüme hizmeti üzerinden mi alıyorlar bu hizmeti?
Başvuru yapıldığı zaman tercüman gerekip gerekmediği soruluyor zaten başvuran insana. Eğer bu insan İngilizcesine güvenmiyorsa tercüman tercih edebilir. Bir diğer olasılık da, İngilizcesi daha iyi olan, diyelim ki oğlu, kızı veya yakın tanıdığını oraya temsil etme yetkisiyle yazdırabilir. Böylece devletin görevlileri geldiği zaman bu temsilciler de diyelim ki işte başvuran insanın çocukları da hazır bulunduğu zaman o insanlar hem başvuran yaşlımızın kendisini ifade etmesine daha çok yardımcı olabilir hem de bu arada tercüme görevini de görebilirler. Fakat böyle bir tercüme edecek yakın yoksa devlet görevli tahsis edebiliyor.
Bora Bey, yani sonuçta aslında Sensible Care'in asıl görevi, verdiği hizmet evde bakım hizmetini sunmak aslında. Sizin odak noktanız orası. O konuda da bize biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Yani hangi dilde sunuyorsunuz? Personeliniz yani Türkçe biliyor mu? Ya bu konularda biraz detaylandırabilir misiniz dinleyicilerimize?
Tabii ki doğru bir noktaya parmak bastınız. Sensible Care olarak bizim asıl fonksiyonumuz 65 yaş üzeri insanlar bu başvuru sürecinden geçip paket almaya hak kazandıktan sonra bu paketleri kendilerine geldikten sonra bu hizmetleri vermek. Çünkü devletin fonlarıyla verileceği için bu hizmetler devlet yalnızca kendi seçtiği ve yetkilendirdiği kurumlar üzerinden bu hizmetlerin verilmesine izin veriyor ve Sensible Care de bu konuda devletin yetkilendirdiği bir kuruluş. Konuşmamın da başında dediğim gibi çok kültürlülük bizim şirketimizin ana bileşenlerinden bir tanesi. Başından beri biz çok kültürlü bir organizasyon olarak kendimizi konumlandırdık. O noktada evet bizim hem yönetim kadromuzda hem de bakım ekibimizde, uzman bakım ekibimizde Türkçe konuşan arkadaşlarımız var. Bunun dışında başka dillerde konuşan arkadaşlarımız da var ve bizim bu üzerinde önemli durduğumuz bir konu. Bizden bakım almak için gelen yaşlımızın biz değerlendirmesini yaptığımız zaman geldiği kültür, konuştuğu dil, hangi türde hizmet almak istediği ve bu konudaki kendisinin ne tür seçenekleri tercih edeceğini göz önünde bulundurarak ona doğru kişiyle hizmeti vermeye çalışıyoruz. Özellikle diyelim ki Türkçe konuşan ve İngilizcesi konusunda kendisine çok fazla güveni olmayan bir yaşlımıza biz Türkçe konuşan bir bakım uzmanı veriyoruz ki kendisini daha iyi ifade etsin. Bakım uzmanıyla yaşlımız arasındaki diyalog daha sağlam olsun, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir ilişki tesis edebilelim ve bunu düzenli olarak yapalım. Yani size gelen bakımınızı ve hizmetiniz için orada bulunan insan hep aynı insan olsun. Mümkünse bazen bu birden fazla insan oluyor değişik servisler alan yaşlılarımız için ama belirli bir düzen dahilinde bunu yapmaya çalışıyoruz ve bu insanları hizmetini verirken yaşlılarımızın bu örtüşmeye önemli dikkat ediyoruz. Bu noktada verilen hizmetleri de arzu ederseniz kısaca bir açayım. Çünkü o noktada da toplumumuzda yeterince bir bilgi olmadığını düşünüyorum. Paket alındıktan sonra bizim gibi bir servis sağlayıcıya geldiniz ve hizmet almak istediğinizi söylediniz. Hangi tür hizmetler alınabilir? Şimdi önemli olan konuşmanın başında da söylediğim gibi bu paket programı sizin o zamanki ihtiyaçlarınıza göre esneklik gösteren bir program. Nedir? Bizim bakım yöneticisi, care manager dediğimiz genellikle klinik meslekten gelen yani hemşirelik gibi veya işte sosyal görevliler olabiliyor konusunda uzman arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar sizin direkt bağlantınız oluyor. Geliyorlar, sizinle tanışıyorlar, evinize bakıyorlar. Ailenizi tanımaya çalışıyorlar, ihtiyaçlarınızı öğreniyorlar, doktorunuzla yazışıyoruz, hastalıklarınızı, rahatsızlıklarınızı, alerjilerinizi, kullandığınız ilaçları, hangi hastaneye gittiğinizi, bütün bu bilgileri derliyoruz, toparlıyoruz. Sonra sizinle birebir bir planlama toplantısı gerçekleştiriyor bu bakım yöneticisi arkadaşlarımız. Orada sizin ihtiyaç duyduğunuz bütün hizmetleri ve beklentilerinizi anlıyoruz. Ve sonra onlara yönelik çözümler sunmaya başlıyoruz. Bunlar nelerdir? Basit olarak özetleyecek olursak birinci kategoride evde destek hizmetleri. Yani bu nedir? Evdeki temizliğiniz, çamaşır, çarşaf değişimi, alışveriş, ütü, mutfakta yemek yapmaya yardım. Bütün bunları arkadaşlarımız sunabiliyorlar. Bunun dışında kişisel bakım hizmetleri. Nedir? Yıkanmanız, giyinmeniz, kişisel temizliğiniz, taranmanız ve yeri gelir tıraş olmanız erkekler için yine sunabildiğimiz hizmetler arasında. Eğer ihtiyaç duyuyorsanız bir diğer bu paket programı altında sunabildiğimiz hizmet hemşirelik ve uzman bakımı. Nedir? Pansuman, insülin gibi ilaç zerk etmek diyelim ve bunun gibi hemşirelik hizmetlerini kendi evinizde verebiliyoruz. Hemşire arkadaşlarımız bizi geliyorlar, ziyaret ediyorlar, bakımınızı yapıyorlar. Bunun dışında rehabilitasyon hizmetleri, bunun içine fizik tedavi diye Türkçe'ye geçmiş olan fizyoterapi, podiatrik yani ayak bakımı, medikal masaj, occupational terapi girebiliyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde 24 saat boyunca bakım veya gece bakımı. Sizin diyelim ki araç kullanamıyorsunuz, kullanmakta zorluk var. Size ulaşım hizmetleri nedir? Görevli arkadaşlarımız geliyorlar, sizi alıyorlar kendi araçlarıyla ister doktorunuza, ister hastanenize veya ister sosyal toplantınıza götürüyorlar, refakat edip geri getiriyorlar. Eğer kendiniz diyelim ki böyle refakate ihtiyaç duymuyorsunuz, size bir taksi kartı çıkartıyoruz, taksi sisteminden yararlanıyorsunuz. Bunun ücreti o paketiniz tarafından karşılanıyor. Bu da ne demek oluyor? Kendiniz bağımsız olarak dışarıya çıkıp araç süremiyor durumda bile olsanız bağımsız olarak bir takım işlerinizi görebiliyorsunuz. Bunun dışında beslenme, sıvı desteği ve diyet hizmetleri verebiliyoruz. Söylediğim gibi ihtiyaç durumunda yemek hazırlamaya yardımdan tutun, evlere hazır yemek servislerini de organize edebiliyoruz. Cilt sağlığı hizmetleri, kontinans hizmetleri yani diyelim ki idrar tutmakta zorluk yaşanıyorsa buna bir takım çözümler ve bunun için kullanılan işte yetişkin bezleri gibi şeyleri sağlayabiliyoruz. Yürüme ve hareket destek ekipmanları sağlayabiliyoruz. Yani bu basit yürüteçten tutun akülü arabaya kadar ihtiyaç varsa bu paketiniz altından böyle şeylere erişebiliyorsunuz. Ve bu buna benzer diğer destek hizmetleri. Bunun yanında diyelim ki tekerlekli sandalye kullanıyorsunuz, evinize bir rampa gerekiyor. Bunu ayarlayabiliyoruz. Banyonuzda diyelim ki düşme tehlikesinde olduğunuz tespit edildi. Banyonuz için tutamaklar yerleştirilmesi gerekiyor. Onlar organize edilebiliyor. Bunun gibi evin içerisinde gerekli bir takım ekipmanların sağlanması, bunların montajı gibi pek çok konuda bu paket fonlarını kullanabiliyorsunuz. O anlamda oldukça esnek, oldukça kişiye özel ve ihtiyaç ortaya çıktığı anda tekrar bir süreç yaşanmaksızın diyelim ki bizim kurumumuzda çalışıyorsunuz ve kireçlenmeniz arttı, fizyoterapi ihtiyacınız olduğunu tespit ettik. Bu hizmeti size hemen bakım planınıza dahil ederek verebiliyoruz. Tekrar devletle bunun için bir süreçten geçmeniz gerekmiyor. O yüzden son derece devletin sağladığı değerli bir evde destek programı ve özellikle bu son yaşadığımız pandemi sırasında bunun ne kadar kritik bir hizmet olduğunu gördük. Dışarıya çıkma, dolaşım kısıtlamaları sırasında kendi çocuklarından aldığı bir takım destekleri artık alamayan yaşlımız, biz bu konuda ilgilendirilmiş olduğumuz için bizim görevlilerimiz rahatlıkla her yere gidip bu yaşlılarımızın her türlü hizmetini görmeye devam edebildiler. Benzer şekilde bu pandemi sırasında huzur evlerinde yaşanılan tarzda olumsuzluklar evde bakım paketi veren kurumlar tarafından yaşanmadı. Çünkü bizler de kendimizi de dahil ederek söylüyorum, gerek bakım ekibimizin kişisel korunma ekipmanları, gerek onlara verdiğimiz eğitimler, bu bulaşıcı hastalık önleme eğitimleriyle son derece bu riski doğru yöneterek hem yaşlılarımızı koruduk, hem bakım ekibimizi koruduk, hem de hiçbir kesintiye mahal vermeden bu kritik süreçte yaşlılarımızın bakımlarını aksatmadan devam ettirebildik.
Bora Bey, yani tekrar başa döneceğim aslında biraz da. Yani bu tür bir hizmetin Türkçe konuşan toplum tarafından çok da kullanılmadığı düşünülüyor değil mi? Yani sonuçta
çok az. maalesef kendi çabalarıyla bu bilgiye ulaşmamış olan bu bilgiye sahip olmuyor gördüğümüz kadarıyla. Söylediğim gibi biz toplumumuza açılıp böyle toplantıları sıkça yapıyoruz ve elde ettiğimiz intiba çoğu insanın bunu ilk defa duyduğu. Halbuki bu sistem 2013 yılından beri var. Ama özellikle çok kültürlü toplumlara bunların anlatılması konusunda önemli sıkıntılar var. Maalesef orada devlet çok kültürlü toplumlara bunu izah etmekte birazcık gecikmiş durumda veya orada seçtiği yöntemler çok fazla toplumumuza hitap etmiyor. Örnek veriyorum, bilgilerin tamamı internette mevcuttur ama bu bilgiler bir kere interneti etkin kullanmayan bir yaşlı grubunun ilgisine sunuluyor ama kullanılan yöntem internet. Bunun dışında nereden bu bilgiler alınabilir? İşte sosyal görevlilerden alınabilir. Belki işte yerel yönetimlerin bu biraz daha aktif şekilde bilinçlendirilmesiyle olabilir. Veya işte toplumların veya derneklerin bu konuda bilinçlendirilmesiyle olabilir. Fakat o yönde şu an gördüğümüz ciddi eksiklikler var. O yüzden de bence bu programı hazırlayarak çok değerli bir hizmet veriyorsunuz toplumumuza. Kendi tecrübemize dayanarak söylüyorum. Bu konuda Türk toplumunda diğer toplumlara oranla bunu anlama ve bu sistemden yararlanma oranı maalesef çok düşük.
Bora Bey, sonuçta Sensible Care Victoria merkezli bir kurum. Hangi bölgelere hizmet ediyorsunuz Victoria'da?
Şu an Melbourne Metropolitan bölgesinin her yerindeyiz. Yani Melton'dan tutun Frankston'a kadar Melbourne'ün her yerine hizmet verebiliyoruz. Ve Geelong, Greater Geelong Area ya da yani Geelong ve bölgesine de hizmet verebiliyoruz.
Bora Bey, yani diğer eyaletlerde de buna benzer, yani Türkçe olmasa bile buna benzer yardımcı olacak böyle hizmetleri sunan kurumlar var her yerde, değil mi?
Doğrudur. Evet, bizler de yani Sensible Care devletten bu yetkiyi almış, home care paketleri altında bu hizmetleri vermek için yetkilendirilmiş bir kurum. Bizim gibi başka kurumlar da var muhakkak. Benim bile bildiğim kadarıyla Sydney merkezli yine Türkçe hizmet verebilen başka bir organizasyon var. Fakat Victoria için ben kendi adıma duymadım, home care paketleri için söylemek gerekirse. Muhakkak bünyesinde Türkçe konuşan insanlara yer veren kurumlar vardır. Fakat üst yönetim kademesi olarak konuşmak gerekirse, yani üst yönetim kademesinin Türkçe konuştuğu organizasyon olarak benim bildiğim şu an yalnızca Sensible Care.
Bora Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Size kolay gelsin.
Ben teşekkür ediyorum değerli zamanınız için ve herkese buradan şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.